Ayrım 20. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı. Sayfa 263. Neşter 2 Operasyonu. KOM Daire Başkanı olarak atanmamdan kısa bir süre önce Neşter Operasyonu isminde kalp ameliyatlarında kullanılan tıbbi malzemeleri yurt dışından ucuz fiyatlara alıp ülke genelinde anlaşmalı ortam yaratarak çok yüksek fiyatlara satmak suretiyle büyük yolsuzluk yapan, bu nedenle SSK ve emekli sandığını büyük zararlara uğratan kişiler hakkında tahkikat yapılmış ve bu kişiler tutuklanmıştı. Alışılmamış bir biçimde ilk duruşmalarında gece saat 24'te tüm sanıklar 100 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılmışlar ve sanki bu tahliye bekleniyormuş gibi o saatte 100 bin dolarlar temin edilerek tahliyeler sağlanmıştı. Kısa süre sonra tahliyelere rüşvet karıştığı dedikoduları çıkmış, olayın savcısı Ömer Süha Aldan tahkikatı bu yöne çevirmiş ve böylece Neşter 2 operasyonunu başlatmıştı. Bu sırada ben daire başkanı olarak atandım. Ömer Süha Bey ender görülen titizlikle işini yapan, her işini kendisi takip eden tam bir savcıydı. Bana kısaca olayı anlattığında bu konuda sonuna kadar kendisinin yanında olacağımı söyledim. Uzun süren tahkikatlar sonunda Ömer Süha Aldan devlette ve özellikle mahkemelerde, hatta yüksek mahkemede rüşvetle iş takip eden bir grubun varlığını tespit etmişti. Bu grup önemli banka ve holding davalarını takip ediyordu. Bu zamana kadar da birçok davada rüşvetle adaleti etkilemişlerdi veya öyle gözüküyordu. İşin zor tarafı ise bu grubun çok güçlü olmasıydı. Eski HSYK Başkan Vekili ve o zamanın Yargıtay üyesi Ergün Gürel ve 2-3 kişiyle irtibatları vardı. Bir zaman sonra tahkikat belli bir olgunluğa gelmişti ve operasyonun yapılması gerekiyordu. Savcı Aldan'ın değerlendirmesine göre, ki ben de bu görüşe katılıyordum, Yargıtay üyeleri de sanıktı ve onlara da işlem yapılmalıydı. Ama bu daha önce yapılmış bir şey değildi. Yargıtay üyeleri hakkında Yargıtay Başkanlar Kurulu denen Yargıtay Başkanı'nın başkanlığında bazı daire başkanları ve üyelerden oluşan 8-9 kişilik kurulun karar vermesi gerekiyordu. Ömer Süha Aldan Yargıtay üyeleri hakkındaki ihbarını Yargıtay Başkanı'na aktardı. Diğer sanıklar hakkında da bizim arkadaşlarla birlikte tahkikata başlandı. Rüşvet vererek adalet sisteminde istedikleri kararları almayı meslek haline getirmiş, bundan başka işleri olmayan kişiler ve bürolar tespit edilmişti. Bu kişiler Neşter Operasyonu davası, Türk Telekom Türksel ara bağlantı sözleşmesi davası, Erbakan'ın davası gibi davalarda rüşvetle karar almaya çalışmışlardı. Tahkikat devam ederken Yargıtay Başkanlar Kurulu, Yargıtay üyeleri hakkında soruşturma yapmak üzere bir Yargıtay Daire Başkanı'nı görevlendirmişti. Bu daire başkanı da raporunu hazırlayıp kurula sunmuş, her iki Yargıtay üyesinin de cezalandırılmasını talep etmişti. Buradaki önemli delillerden biri rüşvet vermek suçlarından takip ettiğimiz kişilerin Yargıtay üyeleriyle yaptığı telefon konuşmalarının mahkeme kararıyla dinlenmesiyle elde edilecekti. Ancak Yargıtay üyeleri yönünde mahkeme kararının olmaması ve zaten onlar hakkında karar verecek bir merciğin de yokluğu Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun değerlendirmesini çıkmaza sokuyordu. Bu arada yaptığımız başka bir tahkikatta birçok suçtan yargılanan ve mafya babası olarak bilinen Alaaddin Çakıcı'nın faaliyetlerini takip ediyorduk. Onu izlerken gördük ki bir davası Yargıtay'a gelmiş, onun davasını da MİT yönetici personelinden Kaşif Kozanoğlu takip ediyor ve bazı aracılar vasıtasıyla davayı Çakıcı lehine bitirmeye çalışıyordu. Aracılık yapan Hakkı Süha Şen, Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya ile de dolaylı bir irtibat kurmuş, kendisinden davanın durumu hakkında bilgi almak istiyordu. Yargıtay Başkanı Hakkı Süha Şen ile eskiden tanışıyor, bu kişi aracılığı ile de Bodrum'daki yazlığını tamir ettiriyordu. Çakıcı'nın ve aracılarının telefonları mahkeme kararı ile dinlendiğinden Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya'nın da bu kişilerle gerçekleştirdiği davaya yönelik konuşmaları kayda giriyordu. Dava Yargıtay'da Çakıcı aleyhine bozuldu. Bunu kararın bir suretini de çantasında taşıyan Başkan Eraslan Özkaya'nın Çakıcı'nın adamlarına olayı anlatmasıyla öğrendik. Hukukumuza göre bir yere oradaki kişileri yaralama veya öldürme kastıyla ateş açarsanız ve orada birden çok kişi ölür veya yaralanırsa olayın failleri her kişi için ayrı ayrı ceza alır. Bu davada Çakıcı kara gümrük lokalini tarayın diye talimat vermiş ve adamlarının ateş açması sonucunda 12-13 kişi yaralanmıştı. Ama mahkeme bu davada ceza verirken yaralanan her kişi için ayrı ayrı ceza vermemiş, bir yaralamanın ağırlaştırılmış halini uygulamıştı. Yargıtay davayı bu gerekçeyle bozup her kişi için ayrı ayrı ceza tayin edilmesini isteyince 13 çarpı 5 yıl gibi bir ceza ortaya çıkmıştı. Dava bozulup mahkemeye gelince savcılar şahsın bu ceza tehdidi karşısında kaçma ihtimalini göz önünde bulundurabilirlerdi. Bundan dolayı Yargıtay dosyasının yerel mahkemeye ivedilikle gelmesi gerekiyordu. Dosya İstanbul DGM'ye geldi. Savcı yeni durum karşısında Çakıcı'nın tutuklanmasını talep etti. Ve bu arada kaçma ihtimaline binaen de biz şahsı takibe başladık. Ama Çakıcı daha önceden tüm adamları ile irtibatını kesti, tüm telefonlarını kapattı. Tutuklama kararından önce sahte hüviyetle bir yat kullanarak Yunanistan'a çıkış yaptığını tespit ettik. Aslında Çakıcı'ya MİT mensubunun yardım etme sebebi, beklentisi, aralarındaki geçmiş ilişkiler, Beşiktaş kulübünde Sinan Engin gibi kişilerin kimlik veya İtalya konsolosluğundan sahte belgelerle vize almaları, Çakıcı'nın Türkiye'den gizlice dışarı çıkışında yardım aldığı kişiler ayrı bir kitabın konusu olacak genişlikte. Bu yüzden burada bu konuları kısaca geçiyorum. Bunun üzerine İstanbul DGM savcılığı Çakıcı'ya kaçmasına yardım eden kişilerin faaliyetlerini de araştırmak istedi. O zamanlar İstanbul DGM savcısı olan Yargıtay 5. Daire üyesi, hukuk adamı Abdülkadir İlhan'a bu davada Yargıtay Başkanı'nın MİT mensubunun adının geçtiğini belirttiğimizde, devlet adına yapılan görevlerin haricinde suçu kim işlerse hukuk önünde hesap vermeli ve hiç kimseye ayrım yapılmamalı diyerek sadece hukuku hesap ettiğini göstermişti. Savcı İlhan olaya karışan kişilerin gözaltına alınıp sorgulanmasını istediğinde kendisine bu kişileri yakalayıp getirebileceğimizi ancak yanlış anlaşılmalara neden olmamak için sorguyu kendilerinin yapmasını önerdim. Şahsımdan kaynaklı olarak geçmişteki susurluk ifadelerim vesaire dolayısıyla olayları başka yerlere çekebilirlerdi. Savcı İlhan durumu makul buldu ve verilen talimatla Çakıcı'ya yardım eden ve bir kısmı Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya ile de irtibatlı kişileri yakalayıp İstanbul DGM savcılığına getirdik. Savcılar bu kişileri sorguladılar. Tabii bu kişilere Çakıcı adına Eraslan Bey ile ne konuştukları, ne yaptıkları, hatta Eraslan Bey'in evinin tamiri gibi konularda bazı sorular ve telefon konuşmaları da soruldu. Sorgudan çıkan kişilerin her şeyi Eraslan Bey'e aktardıkları, hatta birkaç gün sonra Muğla'ya giden Eraslan Bey'i karşılayıp biraz da abartılı olarak sorulanları anlattıkları kanaatindeyim. Böylece şimdi Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun önüne gelen Neşter 2 davasındaki mahkeme kararı ile yapılan dinlemede Yargıtay üyelerinin durumunun benzeri Yargıtay Başkanı içinde söz konusuydu ve bir iki gün sonra aynı şekilde kendisiyle ilgili dosya da buraya gelecekti. Bu durumu diğer Başkanlar Kurulu üyeleri bilmiyordu. Daha doğrusu bu olayı tam manasıyla yalnızca biz biliyorduk. Eğer Yargıtay soruşturma yapılan sanıklarla irtibatı olan Yargıtay üyelerinin bu konuşmalarını delil sayarsa ve Yargıtay üyelerini suçlu bulursa, birkaç gün sonra da Yargıtay Başkanı Çakıcı'ya yardım etmek olayı ile ilgili olarak aynı şekilde kusurlu bulunacaktı. Aslında Eraslan Özkaya'nın durumu bu iki üyeye benzemiyordu. Üyelerinki rüşvet gibi ağır bir olaydı. Eraslan Bey'in davası belki buraya bile gelmeyecekti. Gelse bile makamına uygun davranmamak en fazla kınanacak bir kusurdu. Ama zannederim o panikledi. Neticede iki Yargıtay üyesinin dinlenmesi için Başkanlar Kurulu'nun mahkeme kararı olsa da Yargıtay üyeleri hakkında ayrıca karar alınmadığından mahkeme sonucunda dinleme kararı yok hükmündedir. Hiçbir işlem yapmaya gerek yoktur manasında bir karar verildi. Halbuki adalet sisteminin başındaki kişilerin bu durumları hiç de bu kadar basit geçiştirilmemeliydi. Bu karar çıkınca bir süre sonra Yargıtay Başkanı'nın Çakıcı davasındaki rolü basına intikal etti ve başkan oldukça zorda kaldı, inkar etti. Ama Yargıtay'da MİT'çi Kaşif Kozinoğlu ile görüşmeleri, Yargıtay'ın Çakıcı hakkındaki bozma kararını çantasında taşıması, Çakıcı'nın bu karardan sonra tutuklanabileceği yorumlarında bulunması gibi nedenlerden ötürü inandırıcılığını yitirdi. Sonra Eraslan Bey hakkında yazan tüm basın mensuplarını mahkemeye verdi ama tüm davaları kaybetti. Yine Neşter 2 davası kapsamında devam eden mahkemelerde tanık olarak dinlenen bazı hakimler, Yargıtay üyesi eski HSYK başkan vekilinin kendilerini arayarak davayla ilgili etkilemeye, baskı kurmaya çalıştığını beyan ettiler. Bu seviyedeki yüksek yargıçların adaletsizliğine şahit olup ülkemizdeki adalete inancımızı kaybederken kendi Yargıtay başkanlarını ve Yargıtay üyelerini haksız bulan böyle hakimleri görerek de adalet adına gelecek için umudumuzu muhafaza ediyoruz. Kayseri Uyuşturucu Operasyonu. Kaçakçılık Daire Başkanlığı'nda görev yaparken bir gün Kayseri'den önemli bir haber geldi. Burada bir atölyeyi kiralayan ve boya işi yapacaklarını söyleyen kişilerin uyuşturucu imal ettiğinden şüpheleniliyordu. Bu bilgi üzerine hemen Kayseri Emniyetine Merkez Narkotik Ekibi gönderdim ve bir müddet sonra şahısları izlemeye başladık. Düşünüldüğünde Kayseri bu zamana kadar uyuşturucu işine hiç karışmamış, dikkat çekmeyen bir yerdi. Aleni bile yapılsa kimsenin dikkatini çekmeyeceği için kaçakçılar açısından çok uygun bir ortam yaratıyordu. İlk etapta atölyeye gelip gidenleri, araç plakalarını öğrenmeye çalışacaktık. Bu atölyeyi gözetleyebilecek mesafede birkaç yere kameralı ve fotoğraf makineli personel yerleştirdik ve kısa süre sonra buraya gece geç saatlerde araçların geldiğini ve bazı malzemelerin indirildiğini tespit ettik. Yapılan işin legal bir iş olmadığı konusunda kanaatimiz artmıştı. Araç plakaları şüpheliydi. Gelip giden araçlara GPS takip cihazı yerleştirip onların nereye gittiklerini öğrenmeyi düşünüyorduk. Diğer yandan atölyeden çıkan tüm atıkları çöpleri alıp inceleme için laboratuvara göndermeye başladık. Ayrıca gelip giden malzemelerin fotoğraflarını çekerek neler olabileceği konusunda yorumlar yapıyorduk. Birinci hafta dolmadan bu malzemelerin uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler olabileceği fikrini taşımaya başladık. Bu şüpheyle içerideki kişilerle ilgili bulduğumuz telefon numaralarını dinlemeye başlamıştık. Bir süre sonra gönderdiğimiz atıkların laboratuvar sonuçları geldi. Uyuşturucu bulaşığı ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler olduğu belirlenmişti. Bu esnada dinlemelerimiz de sonuçlanmış, faaliyeti yönetenin Selim isminde biri olduğu anlaşılmıştı. Kısa bir süre sonra arkadaşlarım bu kişinin meşhur bir uyuşturucu imalatçısı olan ve çeşitli suçlardan dolayı aranan Selim Gezer olabileceğini belirterek bu şahsın emniyetteki dosyasını getirdiler. Fotoğraflara baktığımızda benzerlik çok fazlaydı. Araç ve kurduğu irtibatlarda bunu doğrular nitelikteydi. Böylece işi bir adım daha ilerlettik ve atölyeyi sürekli kamera kaydına alarak buraya girip çıkan her şeyi takip etmeye başladık. Bir süre sonra artık bu operasyonun elimize geçmiş büyük bir fırsat olduğuna ve iyi değerlendirilmesi gerektiğine kanaat getirdim. Arkadaşlarımı ve teknik şubeyi istihbaratın teknik imkanlarını da zorlayarak daha kapsamlı bir operasyon düzenlemek üzere ikna ettim. Atölye iki katlı bir binanın üst katındaydı. Alt katta ise başka bir atölye faaliyet gösteriyordu. Alt kattaki insanlarla görüşerek üst kata çıkan bir kamera sistemi kurmayı düşünüyorduk. Alt katta uygun ortamı yarattıktan sonra minik kılcal kameralarla ikinci katı gözetleyebilen bir kamera sistemi kurduk. Böylece içeride olup bitenleri görmeye başlamıştık. Atölye neredeyse bir BBG evi olmuştu. Alt katta koyduğumuz kamera sistemiyle üst kattaki insanların ne yaptıklarını tamamen seyredebiliyorduk. Orada gerçekten uyuşturucu imal edildiğini tespit ettik. Gece çalışan kişiler asitleri ölçerek ve bir takım kimyasal maddeleri kaplara aktararak belli oranda ve belli ölçekte bir araya getirerek işlemler yapıyorlardı. Artık bir imalathane takip ettiğimizden emindik. Dünyada çok az polise nasip olabilecek bir sistem kurmuştuk ve canlı olarak içeride olup biten her şeyi izleyebiliyorduk. Yaklaşık 20-25 günü geçmişti. Ekibin sabrı azalmış, bir an önce müdahale etme isteği ağır basmaya başlamıştı. Ama benim amacım bu malı gidebildiği yere kadar takip etmekti. Çünkü sadece imalathaneyi almak, birkaç kişiyi de tutuklamak bir şey ifade etmiyordu. Bir süre sonra imalathaneye gelip giden insanların İstanbul'da, İzmit'te ve diğer illerdeki faaliyetlerini takip edebilmek için araçlarına GPS yerleştirdik ve takibi başlattık. Sonunda epey bilgi sahibi olduk. Selim bu işin içindeydi, asıl organizatör oydu ve uluslararası çalışan büyük bir uyuşturucu hap kaçakçısıydı. Üstelik birçok suçtan aranıyordu. İmalathaneye geldiğinde yakalama operasyonu yapmaya karar verdik. Dosyasındaki bilgilere göre Selim Bulgaristan'da evlenmişti, eşi de Bulgar'dı. Bulgaristan'daki eşi ve yakınları birkaç defa atölyeye gelip gitmiş gözüküyordu. Hatta kayınbiraderi bir kimyagerdi. Yani ailecek bu işin içindeydiler ve Selim işi organize edebilecek kapasitede biriydi. Geçmiş faaliyetleri de bunu gösteriyordu. Selim'i bekliyorduk. Yaklaşık bir aydır operasyonu yürütmekteydik. Ekip bir an önce müdahale etmek için sabırsızlanıyordu. Bir süre sonra Selim'in ve onunla irtibatı olan diğer kişilerin büyük çoğunluğunun Kayseri'de olduğuna kanaat getirdikten sonra operasyonu başlatmaya karar verdik. Yakalama operasyonuyla şahısların tamamını alacaktık. Baskın düzenleyen arkadaşlarımız imalathaneye girdik, hakim olduk. İçeride her türlü malzeme var deyince ben başkan yardımcılarını alarak hem olay yerini görmek hem ilk defa böyle ciddi bir uyuşturucu operasyonu organize ettiğimizden orada bulunmak hem de işleri bir düzene koymak için Kayseri'ye gittim. Kayseri şubesi bu konuda yeterince donanımlı değildi. Orada bu türden olaylar fazla olmadığı için birikim de yoktu. Böyle bir şeyin desteklenmesi gerektiğine inandım ve gittim. Ankara'dan Kayseri'ye 3 saate yakın bir sürede varmamıza rağmen imalathanede hala asitlerin kaynamakta olduğunu gördüm. Şahıslarla ilgili adli işlemler yapılarak Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderildi. Sonuçta tümü yargılanarak tutuklandı ve 12 kişi mahkum oldu. Biz böyle başarılı bir operasyonun nasıl başladığını ve nasıl devam ettiğini bir sunum haline getirdik. Operasyonun kod adı Erciyes'ti. Bu operasyon bizim açımızdan çok mükemmeldi. Hem en tepedeki adama ulaşmıştık hem de çok orijinal bir sistem kurmuştuk. Benim çok kısa özetlediğim bu olay 30 gün içerisinde devam etmişti. Ama her safhası örnek bir olay olarak eğitim derslerinde anlatılacak nitelikteydi. Bu operasyonu daha sonra Hollanda'da gerçekleşen bir sempozyumda anlattım. Türkiye ile Hollanda arasındaki uyuşturucu kaçakçılığı olayları dolayısıyla iki ülke polisi arasında işbirliğine dayalı yakın bir ilişki ve alaka vardı. Bu ilişki benden önceki dönemde KOM müdürlüğü yapmış Emin Aslan zamanında kurulmuş ve devam ettirilmişti. Türkiye'den Avrupa'ya gönderilen uyuşturucuların çoğu önce Hollanda'ya gidiyor, oradan diğer ülkelere dağılıyordu. Hollanda dünyadaki uyuşturucu trafiği açısından kilit noktadır. Kokainin ve sentetik uyuşturucu dediğimiz ekstasinin tüm dünyaya yayılmasında kavşak konumundadır ve bundan dolayı da Türk polisiyle çok sıkı bir ilişki içerisindedir. Bu ilişkiler kapsamında Hollanda tahkikat grubu bizi Hollanda'ya davet etmişti. Hatta ilişkileri sıcak tutmak adına eşlerimizle davet edilmiştik. Bunun üzerine o zamanki Emniyet Genel Müdür Yardımcımız Emin Aslan ve benden önceki daire başkanı İsmail Çalışkan ile birlikte ailelerimizle Hollanda'ya gittik. Narkotik teşkilatının toplantılarına katıldık. Bu toplantıda benim de kısa bir sunum yapmamı, Hollanda polisine Türkiye'deki uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgi vermemi ve onların sorularını yanıtlamamı istemişlerdi. Ben de Erciyes operasyonu ile ilgili bir sunum gerçekleştirdim. Benim açımdan çok idealdi ve Hollanda'da bilinen sentetik uyuşturucu ile ilgiliydi. Ayrıca çok başarılı bir operasyondu ve ben düzenlediğim için her şeyin teferruatını biliyordum. Her soruya cevap verebilecek durumdaydım. Telaş ve heyecan içerisinde giderken sunumun yer aldığı CD'yi unuttuğumuzu fark ettik. Bu yüzden daire ile bağlantı kurduk, internet üzerinden göndermelerini istedik. Ancak film kayıtları epeyce yüklü dosyalar olduğundan yalnızca fotoğrafları gönderebildiler. Yani imalathaneyi saatlerce çektiğimiz filmin sadece birkaç kare görüntüsü ve birkaç kare fotoğrafı vardı. Sunumu bu eksikliklerle gerçekleştirdim. Dinleyenler arasında Hollanda'nın en meşhur narkotikçileri vardı. Sunumda imalathanenin içerisine kamera yerleştirdiğimizi, böylece tüm olup biteni izlediğimizi söylediğimde ve imalathaneyi gösteren fotoğraflar da ekrana geldiğinde, Hollanda polisinden birkaç kişi ayağa kalkıp buna inanamadıklarını söylediler. Türk polisinin teknik açıdan bu kadar donanımlı çalışarak imalathanenin içine kadar girebilmesini kıskandıklarını bile gördüm. Bu çalışma yöntemi Türk polisi açısından oldukça gurur vericiydi. Lodur Operasyonu. Ağır iş makinelerini taşıyan tırlar lodur olarak adlandırılır. Bu tırlar dozer gibi ağır ve büyük iş makinelerinin nakliyesinde kullanılır. İşte böyle bir araç ile uzun mesafede uyuşturucu ticareti yapılacağına dair bilgi almış, bunları izlemeye ve dinlemeye başlamıştık. Bir süre sonra gerçekten de izlediğimiz kişilerin lodur ile Afganistan'dan uyuşturucu getireceklerini öğrendik. Bu bizim için çok iyi bir fırsattı ve zaten benim de amacım hep daha büyük organizasyonlarda, işin kaynağına giden işlerde yer almaktı. Basit ihbarlara dayanan küçük olaylarla uğraşmak istemiyordum. Bunun üzerine narkotik şubesini ilgili birimlerle harekete geçirdik. Ayrıca yetersiz olmamız ihtimaline karşı istihbarat daire başkanlığının unsurlarından da destek talep ettik. Tırın gizli zulası İzmir'de bir atölyede yapılıyordu. Biz bu atölyeyi de denetliyorduk. Atölyede lodurun ön kısımlarından kapaklar açılıyor, ana şasesinin içerisi boydan boya zula haline getiriliyordu. Daha sonra ön tarafı kapakla kapatılınca en azından birkaç ton alabilecek kadar büyük bir zula elde edilmiş oluyordu. O kadar ki bu araçları her gün görmemize rağmen böyle bir araçla bu kadar büyük bir zulanın yapılıp bu kadar ustalıkla gizlenebileceği hiç aklımıza gelmemişti. Dışarıdan bakıldığında araca önemli alet edevatın konacağı yedek depolar yapılıyormuş gibi görünüyordu. Ancak istihbarat birimi bir hafta süren bütün bu işlemleri tek tek fotoğraflamış, filme almıştı. Tırın alınması, zula yapılması, kapağının takılması dahil her aşamayı görüntülemiştik. Amacımız lodur yola çıktığı zaman uygun bir yerde GPS takıp cihazı yerleştirmekti. Lodurun üst kısmında büyük kalaslar vardı. Birini kaldırıp içerisine rahatlıkla cihaz yerleştirebilirdik. Ve kalaslar sinyalleri absorbe etmediğinden dolayı da haberleşmek çok iyi olacaktı. Ayrıca devasa bir tır olduğu ve girip çıkabileceği yerler sınırlı olduğu için takip etmek çok kolaylaşacaktı. Ancak bütün ısrarlarıma rağmen araca uluslararası çalışabilen bir GPS cihazı koyamadık. Maalesef bu kadar kısa zamanda bir uydu vericisi bulabilmek kolay değildi. Elimizde o kadar teknik imkan yoktu ve daha önce hazırlıkla yapılmamıştı. Ne istihbaratta ne de bizde böyle bir cihaz vardı. Aslında cihazı başka ülkelerden, özellikle müttefik olduğumuz Amerika'dan, Almanya'dan, Fransa'dan almak mümkündü. Ama ben operasyonun tamamını kendi imkanlarımızla gerçekleştirmek istiyordum. Çünkü onlardan cihaz alındığı zaman sanki operasyonun tamamı onlar tarafından yapılıyormuş gibi bir imaj yaratılıyordu. Oysa kendimize de özgüven gelmesi gerektiğini düşünüyor, kendi polisimizin Avrupa'da ve dünya üzerinde prestij sahibi olmasını istiyordum. Yardım en zor şartlarda ve son çare olarak düşünülmeliydi. Neticede teknik ekipteki arkadaşlar uygun cihazı araca yerleştiremediler. Bunun yerine bir cep telefonu koyacaklardı. Nasıl olsa tır kocaman, bize sadece sinyal gelse, belli bazı istasyonlarından geçtiklerini bilsek yeter diyorlardı. Ayrıca tır şoförünü de dinlediğimiz için ülkeye girdiği zaman haberimiz olacak diye daha gelişmiş bir cihaz konmasına pek taraftar değillerdi. Diğer yandan böyle bir cihaz yerleştirilirken görülme ihtimalinden dolayı daha tedbirli davranıyorlardı. Ben her şeye rağmen tırın uzun sürede gelebileceğini ve telefonun pilinin yetmeyeceğini düşünerek yöntemlerini reddediyordum. Ancak yine de bu fikre uyuldu ve Karadeniz'de teknik ekip tarafından tıra bir cep telefonu yerleştirildi. Hudutlarımızı terk edinceye kadar tırı takip ettik. Lodur İran üzerinden Afganistan'a gidecekti. Ama ummadığımız bir şey oldu, tırdan teknik veri alamıyorduk. İran'da cep telefonlarımız uluslararası dolaşıma dahil olamıyordu. Herhangi bir Türk GSM şirketi İran'a gittiği zaman çalışmazdı. Bu yüzden İran'dan sonrasını göremiyorduk. Afganistan'a veya Pakistan'a varınca çalışır diye düşünüyorduk fakat oralardan da sinyal alamadık. Yalnızca tır şoförünün zaman zaman kurduğu irtibatlara bakarak bulunduğu yeri tespit ya da tahmin edebilmekteydik. Yaklaşık bir ay sonra tırın Ağrı ili Doğu Beyazıt ilçesi Gürbulak hudut kapısından girdiğini öğrendik. Fakat enteresan bir şey oluyor, tır şoförü malı teslim etmek için araması gereken numarayı bir rakam hatalı çeviriyordu. Biz doğru numarayı biliyorduk ama bir türlü şoför bu numarayı çeviremiyordu. Kaçakçılık daire başkanlığından dikkat çekmeyecek iki takip timini tır ülkemize girdiği an doğuya gönderdik ve aracın hem önünden hem arkasından takip başlattık. Bir yandan şoförü dinlemeye devam ediyorduk. Fakat şoför gün boyunca bir türlü asıl patronu ile kontak kuramıyordu. Bunu başarabilse İstanbul'da bir adrese malı teslim edecekti. Takip ekipleri ile birlikte Ankara'ya kadar geldi. İstanbul narkotik ekiplerine önceden alarm vermiştik. İstanbul yakalamaya öyle hevesliydi ki ekiplerini Ankara yakınlarına kadar çıkarmışlardı. Oysa asıl amacımız tırı yakalamak değildi. Gerekirse tır gelip yükünü indirsin, malı alsınlar diye bekleyecektik. Zira malı alanlar nerelere götürüp dağıtacaklarsa asıl onları yakalamak istiyorduk. Ama zaman geçti, tır Ankara'ya yaklaştı. Ankara'yı da geçip Bolu'ya doğru gitmeye başladı. Ama bir türlü şoför irtibat kuramıyordu. Bunun üzerine başka türlü irtibat kurmakla zorlandığı için tır şoförü aracı İzmir istikametine çevirdi ve Eskişehir istikametine doğru yol almaya başladı. Tabii takip ekipleri de peşinden. Biz bu esnada az da olsa bilgi sahibi olsunlar diye İzmir'e de alarm verdik. İzmir emniyetine dikkat kesilmişti. Bir müddet sonra Eskişehir yakınlarında bize destek olmak üzere hazırlık yapan İstanbul ekibinin İzmir yoluna saptığını ve Eskişehir yoluna girip tırı durdurduğunu öğrendik. Bizim ekipler vardı ama bir defa tır durdurulmuştu. İstanbul ekibi tırı yakaladı. Bir de sanki yakalanmamış gibi tırı alıp İstanbul'a doğru yola çıkarttılar. Yani tır İstanbul'a götürüldü ve orada yakalanmış işlemi yapıldı. Bu korkunç bir şeydi. Onların tek amacı çok büyük miktarda uyuşturucu yakalamaktı. Bunun şanına sahip olmak istiyorlardı. Oysa biz bu tırın gidebileceği hedefleri ve şebekenin tamamını ortaya çıkarmayı amaçlıyorduk. Maalesef Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele anlayışının temelinde büyük miktarda mal yakalamak ve basında yer alıp reklam yapmak amacı vardı. O zaman bu mantaliteyle uğraşmanın oldukça zor olduğunu görmüştüm. Özellikle iller neredeyse birbirinin elindeki malları kapacak kadar bu işin şan şöhretini önemsiyorlardı. Bu işte gerçek mücadele çok uzakta görünüyordu. Soruşturmalar sürdü, şahısların uzun uzun ifadelerini aldık. İşte o zaman çok daha rahatsız olduğum şeyler öğrendim. Lodur'da sadece Türkiye'ye kaçak mal getirmemişler, Afganistan'dan başka yerlere mal taşımışlar, yani tır aslında Afganistan içinde ve İran'da birkaç defa mal taşımış. Tırın o büyük gövdesine tonlarca, tam bilemiyoruz ama belki bir ton, belki iki ton afyon veya benzeri maddeler yüklenip İran'a getirilmiş. İran'da belli hedeflere yerleştirilmiş, tekrar tekrar gitmiş gelmiş. Asıl taşıma faaliyeti bittikten sonra Afganistan'dan ya da İran'dan yanılmıyorsam 700 kilo civarında esrar yüklenip getirilmişti. Yani biz yalnızca esrarı yakalamıştık. Afyon veya morfin benzeri uyuşturucu Afganistan-İran arasında taşınmıştı. Büyük olasılıkla afyon taşınmıştı. Bu şekilde İran'da bunun imalatı yapılarak eroine dönüştürülebilir ve daha sonra Türkiye ve Avrupa'ya sokulabilirdi. Biz eğer uydu bağlantılı bir takip cihazı veya en azından kendi içine kayıt alabilen bir alet yerleştirebilseydik, aracı teslim aldığımızda o kayıtlara bakarak Afganistan'la İran arasında 3 defa gidip gelindiğini ve her birinde birkaç ton afyonun taşındığı noktaları, hem alış hem satış noktalarını kesin koordinatlarıyla birlikte tespit edip, özellikle İran'a çok ciddi istihbari bilgi verebilirdik. Afganistan'da bir şeyler yapabilecek, oradaki kuvvetlere bilgi verebilecek imkanımız vardı. Ama gerek tecrübesizliğimiz, gerek teknik altyapımızın eksikliği ve gerekse arkadaşlarımızın ileriyi görememesi nedeniyle ve belki böyle uluslararası bir operasyonu benim de ilk defa yönetmem veya daire başkanlığında çok yeni olmam dolayısıyla teknik aletlerle ilgili sistemi kuramamış olmam nedeniyle bu operasyonda ciddi bir kaybımız olmuştu. Bu çok daha derin ve uluslararası ses getirecek büyüklükte bir operasyon olabilirdi. Ama bizim arkadaşlar yalnızca bu kadar fazla miktarda uyuşturucuyu yakalamış olmaktan dolayı bile günlerce zafer sarhoşluğu içinde bulundular. Üst makamlar ise bu farkı göremeyecek kadar başka işlerle meşguldüler. Denetim, hesap sorma, amaca uygun görev yapılıyor mu diye bakma, denetleme imkanı olmadığı gibi tüm işi bozanları kutlayacak kadar bu işlerin doğrusunu, arka planını algılamaktan uzaklardı. Bense ciddi bir mağlubiyet kabul ettiğim bu olayın üzüntüsünü o günden beri yaşarım.
20. ayrımın sonu, sayfa 276.